Jennifer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Mayıs 2022 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yine yüklü, hafta başı. Geçtiğimiz hafta biz de bir bayram izni yapmıştık. Size dün bütün bir gündemi özetlemeye çalıştım ama tabii gündem durmuyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki harekatıyla ilgili, bunun yankılarıyla ilgili önemli gelişmeler var. 9 Mayıs dün Zafer Bayramı'ydı. Alman Nazi, Hitler Nazizminin yenilgisinin yıl dönümü, dünya çapında tartışmalar, özellikle de Ukrayna operasyonu nedeniyle Putin'in konuşması yine çok tartışıldı. Ve bu aynı şekilde Nazizmi biraz böyle Nazizmle savaşı silip onun yerine Avrupa'nın birliğini öne çıkartan Avrupa Birliği'nde de Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili tartışmalar ve Macron'un, dün de aktarmıştım, yeni bir siyasi topluluk tasarısı, dönem başkanı Fransa, Ukrayna'nın jet hızla Avrupa başvurusu ile ilgili yine tartışmalar çerçevesinde konuşuluyor. Tabii Amerikan yönetiminden yeni adımlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Biden Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı da imzaladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma müttefiklere yardım yasası. Ekonomik yankılar var. Almanya'nın Amerikan politikalarını Avrupa'da uygulamakta eline kimsenin su dökemeyeceği Dışişleri Bakanı diyelim Almanya'nın açıklama yaptı. Rusya'dan enerji alımını sıfırlayacağız ve hep öyle kalacak diye. Hakikaten enteresan çıkışlar var. Tabii enerjide Avrupa kanadında büyük bir sıkıntı var. Gerek petrol, gerek doğalgaz, bütün bunların dönüp Avrupa'yı vurması, enflasyon oranları ile ilgili Yunanistan ve Danimarka'dan arayışlar var. Kötü, olumsuz çıkan rakamlar karşısında Yunan Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden notlar var. Bunları aktarmaya çalışacağız. Asya'da Amerika'nın Tayvan'la ilgili tutumu dün çok özet geçmiştim. Dışişleri Bakanlığı sitesindeki metinde tek Çin politikasını sanki Amerika gömüyormuş gibi gözüken, gerçi laftaydı bu ama bu da önemli bir işaret. Çin'in buna tepkileri, Hong Kong seçimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. Bununla ilgili tartışmalar. Filipinler'de Duterte yönetimi egzantrik bir liderdi, sona erdi ama 30 küsur yıl sonra yeniden babasının da ismini taşıyan Ferdinand Marcos, eski diktatörün oğlu, geri döndü. Dünyadan çok yüklü bir gündem var. Türkiye'de ise göç tartışmaları, özellikle Zafer Partisi'nin gündeme daha fazla taşımasıyla aldı başını gitti durumda. Dün Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası hicret edenlere sahip çıkma sözü verdi. Bir yandan da 1 milyon Suriyeli'yi Türkiye'nin kontrolündeki Suriye topraklarına yerleştirmek söz konusu. Kamuoyunda çok ciddi tartışmalar yaratıyor. Çünkü bu kadar ekonomik kriz varken hepimizin şikayet ettiği, her şeyi de etkiliyor. Sadece savaştan kaçanlar değil, ekonomik göçmenler, Afganistan'da Amerika'nın ve NATO'nun işgali bitirmesi sonrası yaşananlar, her şey etkiliyor. Tabii vatandaşlarda kültürel sıkıntılarla da birlikte bütün bu sorunlar yansıyor insanların tepkilerine ve hakikaten de siyasi tercihleri etkileyecekmiş gibi gözüküyor. Tabii bunu nasıl ele almalı? Gerçekten çok hassas bir konu. Bir yandan ırkçılıktan uzak durmak gerekiyor, yabancı düşmanlığından. Bir yandan çok kısa bir süre içerisinde böylesine bir nüfus yoğunlaşması dünyada, ben bunca yıldır dünyayı takip eden bir dış haberciyim, görmedim doğrusunu söylemek gerekirse. Hakikaten çok çarpıcı bu açıdan. Bugün Suriye sığınmacı meselesine bakacağız. Avrupa Birliği'nden de açıklama geldi. Koşullar uygun değil, gönderemezsiniz Suriye'ye şeklinde bir tavır sergiledi. Avrupa nasılsa Avrupa'ya gitmiyor. Avrupa'ya beyaz Ukraynalılar gidiyor. Böyle acayip bir dönemden geçiyoruz. Bugün bu konuda siyaset bilimci doçent Cangül örneğe bağlanacağız programın ikinci yarısında. Bu göç meselesine nasıl bakmalı aslında biraz? Bunu konuşmak lazım. Bütün hassas yanlarıyla beraber dikkatli de olarak nasıl bir üslupla nasıl anlamak gerekiyor? Bunu ele alacağız. Dünyadan diğer başlıkları da aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'dan başlıklar var yine. Gündemin hep son dönemde gerisinde kalsa da onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bunlar karasal yayın frekansları ama Avrupa'da olmasa bile Türkiye'de Sputnik Türkiye'nin web sitesi hala açık. Yasaklama yok, Avrupa'daki gibi sansür karartma yok. Dolayısıyla site üzerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Buna ulaşamayan Avrupa'dan dinleyenler içinse Telegram linkini Twitter'dan paylaştım. Oradan tıklayarak Telegram üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Videoları da sonradan yükleniyor. YouTube yayınımız malum Avrupa yüzünden yasaklanmış durumda. YouTube'dan yayın yapamıyoruz, tekrar edelim. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Ukrayna sahasından belki en çarpıcı gelişme, dün biraz aktarmıştım. Farklı görüşler, farklı bilgiler daha doğrusu geliyor. Tabii batıdan ayrı geliyor. Zmeyniy adası, bu Karadeniz'de Ukrayna orayı ele geçirmeye çalıştı. 9 Mayıs'a denk getirecek şekilde. Fakat Rusya Federasyonu çok detaylı açıklamalar yaptı. Biraz Amerika'nın meşhur Domuzlar Körfezi operasyonu, tırnak içerisinde bunu dile getiren Batılılar var Twitter'da. Ben de onlardan devşirdim. Doğrusu ona dönüşmüş gibi gözüküyor. Rusya Savunma Bakanlığı Igor Konashenko açıklama yaptı. Amerikalı ve İngiliz danışmanların katılımıyla Zelenski talimat verdi ve birkaç gün, sadece 9 Mayıs değil, ondan önce de bir şeyler olmuş anlaşılan. Tabii Rusya bunu provokasyon olarak nitelendiriyor. Adayı ele geçirme girişimi 9 Mayıs'a bir şekilde denk getirecek şekilde yaptılar. Karadeniz'in kuzeybatısının kontrolü açısından önemli bir ada bu. Havadan, denizden indirme yaptıkları söyleniyor. Ama Rus birlikleri bir aldatmacayla önlemişler. Olay sırasında Ukrayna'ya ait 3 Su-24, 1 Su-27 uçağı, hava indirme kuvvetlerini taşıyan 3 Mi-8 helikopteri, 1 Mi-24 helikopteri havada vuruldu diyor Rusya Savunma Bakanlığı. 8'i Bayraktar, Bayraktar TB2 olmak üzere 29 İHA, ben bunları görmüştüm Telegram hesaplarından, çok sayıda İHA'nın vurulduğu yönünde. Ukrayna tarafı da bir video yayınlamıştı, biz Rusya'yı alt ettik diye, ama adayı da ele geçiremedikleri anlaşılıyor. Dolayısıyla ilk baştaki temkinliliği bozmak mümkün. Ses gelmedi çünkü hemen arkasından. Bu açıklamalar yapıldı. Ayrıca başka askeri teçhizat, Rusya Federasyonu özellikle de askeri hedefleri vurmaya özen gösteriyor. Ukrayna tarafında ise Rusça konuşanların ve Rus asıllıların çoğunlukla yaşadığı bölgelerde bu kadar titiz davrandıklarını söylemek zor. Kendileri herhalde biraz daha yurttaşlık çerçevesinde o kadar da algılamıyor olsalar gerek. Çok hoşlanmıyorlar Ruslardan ve Rusça konuşanlardan zira. Evet, şimdi bir de Popasnaya kentinin tamamen Lugansk, Luganskılar da Ukraynalı bu arada, orada bir iç savaş var. Yani Rusya'nın işgaliyle herkes anıyor ama darbeyi kabul etmeyen, 2014 darbesini kabul etmeyen Ukraynalılar Donbas'ta. Lugansk ve Donetsk'te onların da güçleri bulunuyor. İşte burada en son verdikleri bilgi, Popasnaya kenti bir anayasal sınırlar var. Sınırları var Donbas'ın, zaten orası hedefleniyor. 9 Mayıs zafer kutlamaları eski Sovyetler Birliği coğrafyasında ölümsüz alay yürüyüşleri, anma törenleriyle yapıldı. Havai fişek gösterileri başkent Moskova başta olmak üzere. Dün Rusya'da Rusya liderinin de konuşması vardı. Ukrayna'daki operasyonu Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazilere karşı direnişiyle bağlantılı olarak sundu Vladimir Putin. Rusya tarafının daha önce bu sorunu barışçı çözmek için uğraştığını, Minsk Anlaşması, BM onaylı, güvenlik garantileri ama bütün meşru kaygılarının görmezden gelindiğini, Batılıların Banderist ve Nazi güçleri kullanarak Rusya'ya saldırıya hazırlanmakta olduklarını, önleyici saldırı yaptıklarını söyledi. Ana yurdu savunuyor oradaki askerlerimiz diyerek seslendi. Ukrayna halkına da Naziler ve Banderistlerin arkasında durmamaları çağrısı yaptı. Amerika'nın müttefiklerini vasal konumunda algıladığını, dünyaya da kendisine ayrıcalıklı sunduğunu, moral değerlerin Batı'nın düştüğünü, Rusya'nın farklı bir ülke olduğunu söyledi. Çok ulusluluk vurgusu çok dikkat çekiciydi Putin'in konuşmasında. Sadece Ruslar değil, bir Rusyalılık üst kimliği altında bir çok ulusluluk vurgusu yaptı. Şimdi hal böyleyken tabii 9 Mayıs Sovyetler Birliği Nazi Almanya'sının yenilgisinde, Sovyetler Birliği olmasaydı Nazi Almanya'sı yenilmeyecekti diyebiliriz çok rahatlıkla. 27 milyon insan hayatını yitirmişti. Tabii Doğu Avrupa'da aşırı sağ Nazizmin kalıntıları maalesef hala çok güçlü. Bununla da ne kadar hesaplaşıldığı tartışmalı. Dün Rusya Büyükelçisi Polonya'da saldırıya uğramıştı. Bir nota vermiş Moskova bu konuda ve Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, faşizmi yeniden yaratmakta Batı'nın kararlı olduğunu, bir işareti olduğunu Batı'daki gelişmelerin söyledi. Bu arada Gürcistan'da da Zafer Günü pankartları açanlara para cezası vermişler. Enteresan. Yani Nazilerle mücadeleyi böyle bu şekilde bunun sembollerinin bu şekilde cezalandırılması enteresan. Sembolleri küçümsememek lazım. Bu olayda gerçekten önemli semboller. Yani altı efendim dolmuyor, Sovyetler Birliği yok artık filan çok önem taşımıyor açıkçası. Çünkü cezalandırmaların semboller üzerinden yapılması bile başka bir şeyin göstergesi. Estonya polisi mesela örneğin cebindeki Adidas mağazasından satın almış bir Rusya arması olan bir İsveç vatandaşını gözaltına almış. Bu kadar acayip tabii. Gerçi kediler, besteciler, Ruslukla, Rus kültürüyle ilgili ne varsa böyle acayip bir ırkçılık ortaya çıkmış durumda. Evet, Zelenski de dün aktarmıştım bir 9 Mayıs Zafer Günü paylaşımında üzerinde SS Totenkopf amblemi bulunan bir askerin fotoğrafını koymuştu. Sonra hatta bir ara silmeye çalıştıklarına dair iddialar da görmüştü. Sonra silmişler tabii ki. Bu Totenkopf tabii Nazi toplama kamplarında görevli personelin bir araya getirilmesiyle 3. SS Panzertümeni'nin, Almanların çok meşhur Nazi Almanya'sının sembollerinden, burada da sembol var. Görüyorsunuz, kaçamıyorsunuz sembollerden. tabii gözden kaçan Sky News, Britanya'nın televizyonunda Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilci yardımcısı Polyanski hayret verici bir biçimde çıkartılıyor ekrana, Batı toplumlarına, çünkü hikayenin, anlatının diğer yüzüyle ilgili bir şey aktarılmasına pek tahammülü yok şu sıralar Batılıların, Batılı hükümetlerin. Polyanski'ye de Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Rusya'yı Nazilerle aynı kefeye koyması soruluyor. Polyanski de tabletinden, bakın Zelenski Totenkopf'u paylaşıyor. Adam yani başka asker mi bulamamış, onu da anlayamadım doğrusu. Hani Ukrayna ordusunun tümü Nazilerden oluşuyor tabii denilemez ama hiç de azımsanmayacak bir neo-Nazi Banderist birlikler de var ve bunlar bayağı bildiğiniz bütün sembolleriyle Nazi geçmişini de yad ediyorlar. Vazgeçmiyorlar da bundan. O yüzden dünyaya zaten ay o geçmişte kaldı canım, hani böyle çok da önemli değil falan, öyle pazarlanıyor dünyaya. Adamcağız bunu elindeki şeyden, Instagram'da Zelenski'nin geçtiği şeyi tabletinden göstermeye kalkışınca ne yapmış Sky News? Kesmiş yayını. Ama İngiliz halkı böyle bir şey görmesin şimdi filan diye. Hakikaten çok acayip bu işler. Tabii Polyanski belgeler ele geçirdiklerini operasyon sırasında ve NATO'nun bu vekalet savaşında Rusya'ya zaten ve Donbas'a Ukrayna güçlerinin 2014'ten sonra düşük yoğunluklu savaş zaten vardı, saldırıya hazırlandığına dair ellerinde operasyonel bilgiler, kanıtlar olduğunu söylemiş. Bu arada New York Times'a ben dün kaçırmışım, Nazi yanlısı bir reklam da koymuşlar. Hitler'in yenilgisine adeta üzülüyorlar. Bu kadar acayip bir Batı portresi var karşımızda. Böylesi bir, yani metnin içini de açtım okudum, yani Nazizmden, faşizmden falan hiç bahsedilmiyor bile, çok acayip. Yani koskoca bir 20. yüzyıl tarihinin en önemli kısmını çöpe atmakla uğraşıyor Avrupalılar Ukrayna vesilesiyle. Evet, bugün Sergey Lavrov Cezayir'i ziyaret ediyor. 2019'dan bu yana ilk kez ziyaret ediyor. Batı tabii ki Rusya'ya yaptırımlar ve tam abluka halinde, enerji hariç tabii ki, ama dünyanın geri kalanı, hatta dünya nüfusunun yarısını temsil eden ülkeler demek lazım Asya'yı da düşününce, öyle değil. Cezayir de öyle değil. Rusya'ya yaptırım uygulamıyorlar. BM yaptırımı zaten doğru düzgün çıkartılamıyor. Batı yaptırımı olarak bunu anmak gerekiyor aslına bakarsanız. Cezayir de önemli bir ülke. Enerji kaynakları Rusya'nın Afrika'daki önde gelen ortaklarından bir tanesi. Hal böyleyken Amerika'da Joe Biden kongre onayı sonrasında Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştıracak yasayı, ödünç vermek kiralama yasasını imzaladı. Bu 1941'de henüz Amerika savaşa girmemişken, Nazi Almanya'sı savaşı başlatmışken müttefik Britanya'ya yardım için çıkartılmıştı bu yasa. Şimdi bunu Ukrayna'ya uyarlamış oldular. İmza töreninde Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasilerini Putin'in zalim savaşına karşı savunma mücadelelerinde Ukraynalıları desteklemektedir. Bunun maliyeti ucuz değil demiş. Yani hakikaten çok enteresan bir resim çıkıyor. Rusya'da nazizm yasak, nasyonalizm yasak. Bayağı yasalarla yasaklanmış vaziyette elbette vardır ama devletin pozisyonu bunun yasaklama mahiyetinde, ama Ukrayna'da da bütün semboller maşallah gözüküyor ideolojik olarak baktığımız zaman. Aslında tam aksi bir resim var. Biden Nazi Almanya'sının yenilgisine atıf yapıyor. Burada 9 Mayıs'ta bunu imzalaması tabii dikkat çekici. Ama daha çok Avrupa Birliği'nin, hani Nazileri bir bırakıp Avrupa'nın kömür çelik topluluğunun kurulmasına atıfla yapıyor. Şimdi yaklaşık 4 milyar dolar askeri yardım verdiler. Adeta mühimmat deposuna çevirdiler Ukrayna'nın. Şimdi 33 milyar dolarlık bir askeri yardım daha var. Daha ayrıca olacak. Bunlardan başka olacak bunlar. Ukrayna nasıl geliyor diyecek derseniz, Zelenski aylık ABD ve AB'den 7 milyar dolarcık istiyor devlet işlerini döndürmek için. Nasıl geliyor diyecek? Ödemeyecek tabii. Tıpkı 2. Dünya Savaşı sonrası müttefikler Amerika'ya ödemediği gibi. Amerika bunun karşısında üslerini o ülkelere şak şak şak yerleştirmişti. Bütün nüfuzunu ve hegemonyasını tesis etmişti. Öyle gözüküyor. Evet, şimdi Zelenski çok memnun, onu belirtelim. Ve daha çok Avrupa Birliği tartışmaları birazdan aktaracağım. Bu arada son iki not, Finlandiya'da NATO üyeliği üzerine rapor hazırlamışlar. Rusya tehdidine karşı savunmamız iyi ama yeterli değil gibi, böyle orada da İsveç'e, Finlandiya'da da bir hazırlık var. Haziran'da dananın kuyruğu kopacak, bunları göreceğiz. Karşıt düşünenler de eksik değil efendim. Evet, Japonya 140'tan fazla kişiye, aralarında Rusya Başbakanı Mishustin de var, en son neonazi Azak taburunda terör örgütleri sesler çıkartmıştı Japonya, böyle enteresan. 142'den fazla Rus isme yaptırım kararı almış durumdalar, onu aktaralım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukraynalı mevkidaşı Reznikov'la telefon görüşmesi var. Daha çok Ukrayna limanlarındaki Türk ticari gemileri meselesi. Şu bir de A400M uçağı duruyor, o bir türlü gelemedi, o var. Evet, şimdi Ukrayna'nın AB'ye katılımı. Jet hızıyla ilk başvuru yapılmıştır resmi düzeyde. İkinci, bir de anket sunuyorlar. Ukrayna'nın AB muktesebatına uyumu. Ben nasıl bu işin içinden çıkacaklar çok dehşetle izliyorum, biliyorsunuz. Yani mesela Rusça diline kısıtlamalar, Avrupa Birliği böyle dillere kısıtlama falan olur mu? İşte Türkiye'ye söyledikleri Kürtçe üzerinden, hatırlayın. Orada farklı, bakın, enteresan hikaye. Yani onun dışındaki herhangi bir mevzuatı, Ukrayna mevzuatı Avrupa Birliği'ne nasıl uyacak çok merak ediyorum. En azından sözde bile olsa, retorikte bile olsa, ama von der Leyen ilk şeyi iletmişti, anketi zaten. Şimdi bunlar jet hızıyla, çok uzun şeyler bunlar. Bunları nasıl hemen tamamlayıp göndermiş Ukraynalılar, onu da bilemiyoruz. Artık Avrupa Birliği'nin böyle hani ilkeleri, kriterleri falan olan bir ulus ötesi birlik olarak tanımlamak mümkün mü? Çok emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse, ama Ukraynalılar ısrarlar. Aday statüsü almazsak Avrupa Birliği bizi aldatmış olur dedi Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba. Ukrayna buna müsamaha göstermeyecekti. Ne yapabilir yani Avrupa Birliği Ukrayna'yı almazsa, Ukrayna Avrupa Birliği'ne ne yapabilir diye ben sormak istiyorum, ama gazeteciler kendisine sormamışlar tabii. Zelenski de yakında kabul edilir. Yani Amerikalılar Avrupalılara söyler, Avrupalılar yapar zaten direnen çıkarsa da diye düşünüyor olabilir tabii ki. Haziranda kabul edileceğine inandığını söyledi Zelenski. Charles Michel'i ağırlamıştı en son. Yani normalde aylar sürer ama biz haftalar içinde yani Türkiye'nin falan ya ayaklanması lazım, isyan etmesi lazım bu koşullarda ama neyse artık bir şey de diyemiyoruz buna. Şimdi Fransa tabii Fransa dışişlerinden hem bir yandan sürekli Rusya'yla da temasta Fransa yönetimi. İki tarafla da diyalog vurgusu yapılıyor ama bu Avrupa Birliği üyeliği konusunda dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Clement Bon'un bir açıklaması olmuş. Yani Avrupa Birliği'ne öyle hızlı giriş sözü vermek aldatmacı olur demiş. Yani işte doğruları söyleyen birileri çıkıyor Fransa'dan. Almanya'da yok mesela. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock hemen bugün Buça şehrini, Ukrayna'nın kendi vatandaşlarını katlettiği Buça şehrini ziyaret etmiş ve burada işte hala acayip bir biçimde Almanya'nın müthiş desteklerini de iletmiş vaziyette. Derin izleri gözüküyor falan şeklinde. Donbas'a gitseydi orada çok derin izler var. Ben biliyorum yani kendim gidip gördüğüm için 2018'de ama olmaz tabii. Şimdi Scholz bir yandan Sosyal Demokrat Başbakan Almanya'nın direniyor. Acil barışçı bir çözüme ulaştırmak lazım diye ama bu hükümetle zor yani yakında düşerse de ben şaşırmayacağım. Ayakta kalırsa da şaşırmayacağım doğrusu. Annalena Baerbock gibi açık Amerikan dış politikasının uzantısı Avrupa politikaları uygulayanlar düşünürse. Ama Macron başka bir yerden bakıyor. Dün Scholz'la ortak basın toplantısı yapmışlardı. Özellikle burada Fransa ve Almanya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeleri artık sonuna ulaştırmak istediğini söylemesi Macron'un dikkat çekici. Bir rahatsızlık olduğu işareti aslında belki de Avrupa kanadında en azından. Baerbock'ta değil ama Scholz'la Macron bağlamında amacımız bu demiş. Acil bir ateşkesle bağlanacak bir çözümden bahsediyor. Bir yandan da şimdi bu Ukrayna'nın jet hızıyla AB üyeliği nasıl olacak? Fransız Bakanı söylediği gibi Avrupa'nın geleceği konferansı düzenlenmişti. Bu tabii ki neonazilerden çok bunlara odaklanıyorlar. Avrupa Günü vesilesiyle. Macron bu konferansın kapanışında dün aktardığım gibi özellikle Avrupa'da reform yapalım, kurucu anlaşmayı yeniden düzenleyelim. Daha nasıl yapacaklar onu da bilmiyorum. Sorunlar var, sıkıntılar var. Hani Ukrayna, Moldova, Gürcistan bunların meşru talepleri var tabii ama hani biz de bir organizasyonumuza bakalım, standartlarımızı düşüreceğiz filan. Hani aslında benim söylemeye çalıştığım şeyleri daha kibar, diplomatik bir biçimde ifade ediyor. Yani normal standartlara kalsa demiş, 10 yıllar alır bu. Nasıl jet hızıyla biz üye yapacağız şimdi bunları filan. Velhasıl buradan bir Avrupa siyasi topluluğu oluşturması çağrısı yapıyor. Böyle paralel bir Avrupa Birliği mi kastediyor o da belli değil ama bir rapor sunulmuş zaten Avrupa Komisyonu'na. Komisyon değerlendirecek bunu ve bakalım ne diyecek Avrupa içerisindeki tartışmalar hanesine bunu yazabiliriz. Şimdi tabii Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine geldiği zaman Rusya'nın buna çok büyük itirazı var mı diye sorarsanız yok. Rusya NATO üyeliğine yani askeri bir tehdit olarak kendisine Ukrayna'nın karşı kullanılması buna itiraz ediyor. Bunu açıkça İstanbul'daki görüşmelerden bu yana da dile getiriyorlar. Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorlarsa karşı çıkmayız ama bu üyeliğin askeri kısmı Rusya için sorunlu bulunuyor. Onun sebebi de aşikar. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri saldırgan çevreleme politikaları olarak görüyorlar. Hal böyleyken ekonomiyle ilgili notlara bakalım biraz da efendim. Büyük bir petrol ve doğalgaz sıkıntısı var Avrupa'da. Brüksel'deki görüşmelerde anlaşmaya varılamamıştı. Ben aktarmıştım size şimdi 6. yaptırım paketi. Başka unsurlar da var bunun içerisinde efendim. Yok 3 kanala yasak efendim. Danışmanlık hizmeti Rusya'ya verilmemesi şu bu falan derken asıl mesele petrol tedarikini kademeli olarak düşürmek. Fakat Macaristan, Slovakya, Çekya, Bulgaristan bunların hepsi itiraz ediyorlar yaptırımlara. Çünkü ekonomileri enerji bağlamında bağımlı durumda. Aslında Almanya'nın da yarı yarıya bağımlı diyebiliriz. Macaristan veto ederiz biz böyle bir enerji ambargosunu diye açıkça dile getiriyor. Macaristan'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Ursula von der Leyen gidecek öyle gözüküyor. Bir de Rus petrolünün üçüncü ülkelere taşınması ile ilgili yasakların kaldırılması söz konusu olurmuş. Bu sigorta şirketleri gemileri sigortalıyorlar. Avrupa Birliği'nde çok ciddi iç tartışmalar var. Tabii Bloomberg bir yazı kaleme almış. Batı'nın Rus petrol ithalatını kesme planı ekonomik intihar olur diye de vurgulamış. Tehlikeli senaryolar. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbach bugün Almanya'nın Rus enerji ithalatını sıfırlayacağını söylüyor ve sonsuza kadar böyle kalacak diyor. Kadındaki düşmanlığın düzeyine bakın. Yani hani ülkelerin yöneticileri komşu ülkelerle ekonomik bağlar kurarlar ki o bağlar üzerinden barışçı bir işbirliği geliştirmesinler. Kadın tamamen nefretle yüklü, hakikaten çok acayip bir Amerikan projesi çıktı Annalena Baerbock. Böyle bir durum ama Avrupa'daki enflasyon artışları devam ediyor tabii. Danimarka'da son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış 6.7 TÜFE bir önceki yıla oranla. Türkiye ile kıyaslamayalım lütfen. Türkiye'de 6.7'yi bulsak üzerine yani böyle bir de şeye çıkarız. Şükür duasına falan çıkarız. 6.7'den bahsediyorum. Böyle 150'den falan bahsetmiyorum. Türkiye'de hiçbir şey yok. Ama enflasyon korkunç. Yunanistan'da 10.2'ye çıkmış Nisan ayında. O da 27 yıl sonra ilk kez. 95'ten bu yana en yüksek oran. Yunan Başbakanı Mitsotakis Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti bu arada. Yatırım fonu kurulmayı kararlaştırmışlar. 4 milyar euroluk Türkiye'nin de ilişkileri düzeltmeye çalıştığı bir dönemde. Tabii bir yandan da doğalgaz sevkiyatı, enerji sevkiyatı meseleleri var ki Katar'la Almanya'nın görüşmeleri vardı. Biraz sıkıntılar çıkmış LNG tedariki ama Katarlılar zaten şöyle dediler. Yani biz istesek bile sizin Rusya'dan aldığınız gazı karşılayamayız. Orada da bir başka sıkıntı var. Öyle gözüküyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise özellikle Rus petrol şirketlerinin Asya Pasifik bölgesine tedariği arttırdığını, oraya yöneldiğini, tabii keserlerse biz de başkasına satarız diyorlar. Bunun yankıları tabii ki olacaktır. Evet, böyle bir manzara çıkıyor ortaya. Şimdi diğer gündem başlıkları Amerika'nın Tayvan'la ilgili tutumuyla ilgili belirsiz, giderek belirsizleştirdiği bir Tayvan politikası var. CIA Başkanı William Burns 7 Mayıs'ta Financial Times'a konuşup yani Çin'i bir hedef gösteriyor. Kendi eyaleti üzerinde kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Yani tek Çin politikası gereği orada da Çinliler yaşıyor. Çinliler bunun vazgeçilmez parçaları olduğunu söyleyip barışçı birleşmeden bahsediyorlar ama tabii kapitalist dünya olarak Tayvan Çin'ini Çin'e kaptırmama hususu var. Ukrayna ile paralellikler kurulmasına da Pekin itiraz ediyor tabii ki. Dışişleri sitesinde dün aktarmıştım size, tek Çin politikasında küçük oynamalar yapmışlar. Bu aynı zamanda aslında terk ettikleri bağımsızlığını desteklememesi olarak algılanıyordu. Ona işaret ediyor. Ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu arada Olaf Scholz'la çevrim içi bir görüşme yapmış. Orada Avrupa güvenliği Avrupalıların elinde olmalı diye adamcağız nafile cümleler kurmuş. Yani NATO olduğu için Avrupa güvenliği daha çok Amerika'nın elinde. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri pek de değişmiş bir şey değil. Ama Xi Jinping yani Çin'le Avrupa'nın stratejik ekonomik ilişkileri var. Biz sizin stratejik özelliğinizi de destekliyoruz mesajı vermiş. Zor bir durum doğrusunu söylemek gerekirse. Hong Kong'da dün, şimdi konuğa bağlanmadan elimdekileri bitirmeye çalışıyorum. Bu notu da aktarmak istiyorum. Hong Kong'u ihmal etmiştim dün. Baş yönetici seçimi pazar günü yapıldı. John Lee Ka-Chui oyların %99'unu aldı. Tek adaydı kendisi. Tabii Avrupalılar tek aday olur mu, böyle demokrasi olur mu diyerek eleştirdiler. Çin'deki demokrasi biraz daha farklı bir demokrasi. Çin Komünist Partisi önderliğinde yöneticiler çeşitli seçim aşamalarından kendi içlerinde geçiyorlar. Zaten Avrupa tipi bir demokrasi olmadığı aşikar burada. Avrupa Birliği'ni, onlar da Avrupa'yı eleştiriyorlar. Ve Hong Kong tabii çok uzun yıllar, 150 yıl yanılmıyorsam daha bile fazla, 180 yıl Nanking Anlaşması Britanya sömürgesi olarak kaldığı için tabii Çinlileri haşhaşla uyuşturduktan sonra epey bir hakim olmuşlardı o bölgeye. Onlar da daha sömürgecilikten yaklaşıyorlar olaylara. Velhasıl bütün hatta adaylarının YouTube kanallarını bile yasakladı Batılılar ama seçilmiş adam. Bunu da aktarmak istiyorum. Bir Güney Kore'de de yeni lider başa geçti. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Moon'un arkasından bakalım nasıl bir Güney Kore olacak derken adamın söylemlerine baktım ben. Doğrudan liberalizm, doğrudan liberal demokrasiyi benimsemekten bahsediyor. Bir yandan da Kuzey Kore'ye nükleersizleşelim de barışalım diyor ama Kore barışını rafa kaldırmakta fayda var yeni liderle birlikte. Son olarak konuğa bağlanmadan önce arkadaşlar arayabiliriz artık Cangül Hanım'ı. Filipinler eski diktatör Ferdinand Marcos aynı ismi taşıyan oğlu %58.9 oranında oyla seçimleri Filipinler'de kazanmış. Duterte çok egzantrik de bir liderdi. İktidarı devretmiş vaziyette. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede çok acayip gafları da vardı. Ama egzantrik bir adamdı. Şimdi onun yerine 30 küsür yıl sonra Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos geçmiş vaziyette. Asya'dan da bu notu aktarmış olayım. Ve Türkiye dış politikasını da çok yakından ilgilendiren bir meseleye dönüyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent Cangül Örnek var. Maltepe Üniversitesi'nden hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim Cangül Hanım katıldığınız için. Şimdi dış politika başlıklarına sona bıraktım ben. Gündem epey sarktı. Fakat tabii Türkiye açısından çok önemli tartışmaların geçtiği günler yaşıyoruz. Aslında bitmeyen de bir gündem. Fakat tabii giderek ekonomik krizle ve siyasi krizle herhalde Türkiye'de daha da altı çiziliyor. Dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hicret edenlere sahip çıkma ve Suriyeli sığınmacı tartışmalarında tavırlarını daha netleştirir gibi konuştu. Daha önce 1 milyonu geri göndermekten bahsediyor. Şimdi tabii Zafer Partisi'nin de öncülüğünde bu konu daha fazla tartışılmaya başlandı. Biraz da görünür olmasından çok da hassas bir konu Türkiye için. Suriye Savaşı bir türlü bitmiyor. Türkiye'nin müdahilliği bitmiyor. Ama buna bir de Afganistan'ın eklenmesi, NATO'nun işgalini sona erdirmesiyle çok acayip bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben girişte hemen size şu öyle atayım pası. Buna nasıl bakmalıyız? Çok hassas bir konu olduğu için öncelikle nasıl bakmalıyız diye sorarak başlamak istiyorum. Bu kadar istila diye anılan bir sığınmacı sorunu ile karşı karşıya olan bir ülke olarak.
Çok teşekkür ederim. Zor bir soru bana yönelttiniz ama yani içinden pek çok insanın çıkamadığı, çıkmakta çok zorlandığı, çok boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız. Buna bir defa öncelikle bir sorun olarak bakmamız gerekiyor. Ama bu sorunun tek muhatabı ya da sorunun tek kaynağı buraya göç eden insanlar değiller. Bunların biliyorsunuz yasal statüleri birbirinden farklı farklı. Daha doğrusu bazılarının yasal statüsü yok. Suriyeliler için bir geçici koruma statüsü var. Bu yasal bir statüsü. Dolayısıyla işte bir takım hani Zafer Partisi gibi partilerin bahsettiği bu geri göndermenin bir uluslararası hukuk boyutu var. Ama önemli bir kesimde şu anda özellikle Afganistan, Pakistan gibi bölgelerden, ülkelerden gelen göç, düzensiz göç. Burada hem kayıt yok hem de rakamlar tam olarak bilinmiyor hem de durmayan bir göç. Yani bugün bir rakam veriyorsunuz ama bundan bir ay sonra bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Mesela biraz yani ortalama ne kadar insan geliyor falan diye bir tahminde en fazla bulunabilir. Biraz böyle rakamlara falan baktım, AB'nin verdiği rakamlara. Geçen sene 2021 yılının Şubat ayı için, pardon Ocak ayı için şöyle bir rakam vermişler. Demişler ki sınırdan İran'a geçen, tabii bu Afganistan'dan mesela göç farklı farklı yerlere oluyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işte NATO'nun çekilmesinden sonra göç tabii çok arttı. Özellikle İran'a gelen 2022, pardon geçen sene değil, 2022'nin Ocak ayında günlük ortalama 4000-5000 kişi. Şimdi bunların bir kısmı İran'da kalıyor diyelim ama çok önemli bir kısmı İran'dan başka yerlere, başta Türkiye olmak üzere başka yerlere geçiyorlar, başka ülkelere. Yani bu dolayısıyla bir akın olarak şu an devam ediyor. Bunda da tabii öncelikle şöyle bir şey belki söylemek lazım. Aslında biz bir sonucu yaşıyoruz ülke olarak. Yani Yemen'de olanları herkes biliyordur. Oradaki savaşı, Batı'nın da desteklediği şeyi, Yemen'e müdahaleyi, Afganistan'ı biliyoruz. Keza birçok ülkede de yoksullukla boğuşan insanlar var. Dolayısıyla bunun bir göçle sonuçlanacağını herkes biliyordu. Herkes bekliyordu.
Yani ekonomik savaşlarla bağlantılı bir ekonomik göç aslında bu.
Evet, ikisi birden. Yani bir kısmı gerçekten güvenlik kaygısıyla, bir kısmı eğitim kaygısıyla. Yani Afganistan'ı düşünün. Oradan gelen göçü bir şeye sığdırmak mümkün değil. Yani bazı insanlar, işte Batı ile işbirliği yapanlar mesela, onlar bir güvenlik kaygısıyla kaçtılar. Hmm. Bir kısmını Batı sahiplendi, bir kısmını ortada bıraktı. Bazısı da mesela kadınlar şu an orada okuyamıyorlar. Orta öğrenimde büyük bir şey, biliyorsunuz, yasaklama geldi. Evet. Yüksek öğrenimde kadın erkek ayrıldı. İşte örtünme zorunluluğu geldi geçen haftaydı zannediyorum. Dolayısıyla yani bu insanlar ister istemez başka ülkelere göç etmeye çalışacaklar. Özellikle eğitimlerini sürdürmek için. Yani bunun çok fazla nedeni var. Dolayısıyla hani emperyalizm müdahale ettiği herhangi bir coğrafyada zaten çok katmanlı sorunlar oluşuyor. Onun sonucunda da insanlar çok uzun mesafeleri kat ederek göç ediyorlar. Şimdi bu göçü bizi özellikle ilgilendirmesi yakın dönemde oldu. Çünkü Türkiye bu göçte Batı'nın bir tampon bölgesi haline geldi. Yani özellikle Avrupa Birliği'nin bir tampon bölgesi haline geldi. Daha önce göç literatüründe Türkiye transit ülke olarak bilinirdi. Yani Türkiye'de insanlar kalmaya gelmezler. Türkiye şimdi nasıl İran bir transit ülke görünümündeyse, Türkiye'den insanlar gelirler ve Yunanistan üzerinden ya da işte neyse Akdeniz şeyini, Ege'yi kullanarak Batı'ya göç ederlerdi. Şimdi o transit ülke şeyini, kavramı daha çok yakın zamanda kullandığımız bir kavramdı. Ve 10 yıl içerisinde Türkiye artık bir göç ülkesi haline geldi. Hatta bir tampon ülke haline geldi. Yani ben göçmenlerin de aslında esas olarak Türkiye'ye gelmek, İstanbul'da yaşamak ya da işte Antep'te yaşamak gibi, Suriyelileri ayrı tutuyorum. Çünkü onların coğrafi olarak komşusu bir coğrafya burası. Ve hani bir belli bir Arap nüfusu da var. Özellikle yerleştikler kentlerde. Ama Afganlar için Türkiye bir rüya ülke falan değil. Hepsi tabii ki gidebilseler, fırsatları olsa Almanya'ya, Fransa'ya göç etmek isterler. Ama Türkiye, biliyorsunuz, AB ile bir geri kabul anlaşması imzaladı 2016 yılında. Ve bu geri kabul anlaşmasıyla Türkiye Batı'ya gitmeye çalışan herkesi şu an iki şey yapıyor aslında. Batı'ya varanları geri kabul ediyor. Yani mesela Yunanistan'a gittiği insanlar iltica başvurusunda bulundular. Bu başvuruların çok önemli bir kısmı kabul edilmiyor ve insanlar Türkiye'ye gönderiliyor. Halbuki insanların geldikleri, giriş yaptıkları yer Türkiye ama hani esas ülkeleri Türkiye değil ve bunların birçoğu yasal başvuru yaptıkları için hangi ülkeden geldikleri bilinmiyor. Yani Afganistan'da diyor ben işte bir siyasi sorun yaşıyorum diyor. Geliyor başvuruyor. Dolayısıyla biliyorsunuz da nereden geldi. Bazı insanlar nereden geldiğini bilmezsiniz. Pasaportlarını yakarlar mesela. Konuşmazlar. Ama burada yasal bir süreç var. Dolayısıyla göçün kaynağı olan ülke biliniyor. Ama hani o kaynağı olan ülkeye geri göndermektense Türkiye bunu kabul ettiği için Türkiye'ye gönderiliyor bu insanlar. Ve bu insanlar Türkiye'de kalıyorlar. Aslında onlar için de bir kilit durum burası. Evet. Mesela bunu ben şeyle de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Sizinle de bir konuşmuştuk. Bu 2015'te Ege Denizi'nde çok fazla batıyordu, tekne batıyordu, göçmenleri taşıyan, özellikle Yunanistan'a taşıyan teknelerin batırıldığını ya da battığını gördük. İşte Aylan Kürdi bebeğin sahilde ölü halde yattığını gördük. O çok büyük bir infial uyandırdı. En azından belli bir hani bu rotaya ve hani bu insani drama dikkat çeken bir şey haline geldi. Mesela o aile Suriyeli bir aileydi. Yani Suriyeli'nin Kürtlerinden ama Suriye ikametli bir aileydi. Suriyeliler genellikle o sırada, yani 2016 öncesi, Avrupa'ya gitmeyi tercih ediyorlardı. Ve ondan sonra o görüntüyü de biraz böyle hani yapabilmek için, üstünü örtebilmek için, benzer görüntülerin tekrar ortaya çıkmamasını sağlamak üzere bir formül bulunmuş oldu ve Türkiye burada hani AB'nin bir yandan da hani bu kötü verilen o resmini temizleyen ülke statüsüne gerilemiş oldu.
Şimdi yani şunu sormak istiyorum. AB dediniz, hemen buradan bağlamak için. Yani o kadar acayip de bir resim var ki, tabii bütün Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinin hepsi Irak ve Suriye'deki savaşa doğrudan müdahale olmamış olabilir belki ama o önde gelenleri de oldular bir şekilde bir yerinden. Şimdi dün gördüm, yani Türkiye'de heyeti başkanı Avrupa Birliği'nin Nicolas Meyer-Landrut demiş ki, yani tabii Türkiye 11 yıl savaş çok uzun süre vesaire, uygun koşullar oluştuğu zaman onurlu bir şekilde geri dönüşe herkesi mutlu eder. Ama şu an bu koşullar yok. Yani Avrupa Birliği tabii Suriye Savaşı'nı bitirmiyorlar. Ya da ABD'ye en azından böyle bir baskı da yapmıyorlar. Nasılsa Türkiye var çünkü. Çok acayip. Yani koşulları da Avrupa Birliği belirliyor. Bu durumda biraz Avrupa Birliği eleştirisi kendileri böyle sunduğu için en başta yapmak gerekmiyor mu?
Bence Avrupa Birliği, şimdi bizim hani başta sordunuz ya nasıl yakmaya bakmamız lazım bu meseleye diye. Şimdi bunun eğer hani burada bizim dışımızda bir aktör, hani bence zaten hani burada iktidarın çok büyük bir sorumluluğu var.
Tabii.
Gerekir. Bu Erdoğan müşiyat toplantısında yaptı mesela, biz ensarız diye hani kimseyi göndermeyeceğiz, bir yere göndereceğiz dedi. Önce göndermeyeceğiz dedi, sonra göndereceğiz dedi, sonra göndermeyeceğiz açıklamasını çok net yaptığı toplantı müşiyat toplantısı. Orada küçük ve orta boy işletmelerin şeyleri de, KOBİ'lerin biliyorsunuz şeyleri de var, sahipleri de var. Dolayısıyla onlar zaten gitmelerini istemiyorlar. Yani burada konuşulması gereken çok şey var. Ama Avrupa Birliği meselesine geri dönecek olursak, burada bu anlaşmanın bir an önce bir defa hani reddedilmesi, anlaşmanın yürürlükten kaldırılması bence en önemli talep olmalı. Ve insanlar, yani bu bir göç, bir insan hakkı. Yani insanlar başlarına kötü bir şey geldiğinde, ekonomik olarak geçinmekte zorlandıklarında ya da eğitim hakları ellerinden alındığında, yani bu bize de olabilir mesela, Türkiye'li kadınlara da olabilir, hani öyle olasılıklar hepimizin şeyinde, her ülkenin, özellikle Müslümanların yoğun yaşadığı her ülkede bir öyle bir olasılık var. Bu durumda bizim de mesela göç etmek gibi bir niyetimiz ileride, umarım ki hiçbir zaman öyle şeyler olmaz ama olabilir, İran'da bu yaşandı. Şimdi dolayısıyla eğer insan hakkı ise göç, bir defa bir tampon bölge, göçü sınırlandıran, belli ülkelere hapseden bir politika insan haklarına aykırı. Dolayısıyla bu insanlar nereye gitmek istiyorlarsa oraya gitme hakkına sahip olmalılar. Bu bir. İkincisi, Suriye, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için bu Türkiye ile Suriye arasındaki mesele öncelikli olarak şu anda.
Yani değil mi?
Avrupa Birliği'nin yorum yapabileceği, yani burada hani orası güvenli midir değil midir gibi bir yorum yapması söz konusu olamaz. Türkiye'nin Suriye ile diplomatik ilişkileri geliştirip ve asla çıkıyor biliyorsunuz, özellikle asker kaçakçılarını falan da içeren böyle kapsamlı bir af çıktı. Tabii af çıkması oradaki bütün koşulların düzeldiği ve hani Suriye'nin tamamen yaşanabilir olduğu anlamına gelmiyor. Çok büyük bir yıkım var. Onu hepimiz biliyoruz. Ama nihayetinde bu iki ülkenin bir kez bu konuyu konuşacak şekilde masaya oturabilmesi lazım. Ve burada farklı aktörlerin burada sözü ikincil olabilir ancak. Öncelikle yani göçü gönderen ve göçü alan ülkeler burada muhatap olmalı birbirleriyle. Öte yandan şimdi mesela iltica başvuruları falan, ötürü rakamlara da baktığımda, yani Türkiye'deki göç gerçekten inanılmaz bir boyuta ulaşmış durumda rakamsal olarak. Avrupa Birliği'ne giden hani illegal yollarla giden insan sayısı çok azalmış durumda. Özellikle 2015-2016 gibi yüksekti bu rakam. Sonra düşüşe geçti. Tabii o düşüşte şeyin çok etkisi var, işte Kuzey Afrika'da bir takım ülkelerin Avrupa Birliği'ne Türkiye gibi bağlanmış olması, bu bizim coğrafyamızda Türkiye'nin böyle bir rolü kabul etmiş olması ve Avrupa'ya göçü durduran ülkeler, Avrupa'yı çeperindeki durduran ülkelerin rolü çok etkili ve onu şeyde de görüyoruz, yani istatistiklerde de görüyoruz. 2016'dan beri yasa dışı yollarla Avrupa'ya gidenlerin sayısında müthiş bir azalma var. Zaten çok zor, çok meşakkatli bir yol, çok fazla ölüm var. Özellikle şeyde biliyorsunuz, bu çok da gündem oldu. Hani bu Belarus'tan sonra girmeye çalıştıklarında Avrupa Birliği topraklarına, orada çok insanlık, hani insanlığa yakışmayacak, insan oluna yakışmayacak bir muamelenin yanı sıra ölümler, ciddi yaralamalar söz konusu. Güvenlik kuvvetlerinin, sınır güvenliğinden sorumlu kuvvetlerin Avrupa Birliği insan hakları anlayışına hiç sığmayan yaklaşımları söz konusu. Dolayısıyla çok büyük risk şu an Avrupa'ya gitmek. Bu durumda tek yol göçmenler için, yani Avrupa'ya ulaşmak isteyenler için iltica başvurusu yapmak. Ama iltica başvurusu ancak yerinde yapabileceğiniz bir şey. Yani gideceksiniz Yunanistan'a ya da Almanya'ya varacaksınız, orada yapabiliyorsunuz. Orada yaptığınızda bile başvuruların yarısından azı kabul ediliyor. ki o zaman da çok uzun bekletiliyorsunuz. Yani insanlar aylarca şeylerde bu iltica başvurusu için kurulan merkezlerde, evet, detention center diyorlar artık, hani Avrupa'da tam olarak nasıl şey yapılıyor bilmiyorum ama oralarda kalıyorlar ve çok zor koşullarda kalıyorlar. Sonra da zaten o başvurunun kabul edilip edilmeyeceği belli değil ve edilmediğinde de gönderilme riskiyle karşı karşıyalar. Yani bir defa o yüzden Avrupa Birliği burada çok şeyde kalıyor, hani geri planda kalıyor bu tartışmalarda. Bence bir defa bu tartışmanın hepsinde, yani bugün göçmenleri daha savunur gibi görünen kesimlerde de, göçmenlere daha hani az müsamahakar görünen kesimlerde de bir defa bu ilişkinin gündeme getirilmesi, hükümete bu yönde baskı yapılması, Avrupa Birliği'nin bu konudaki ikiyüzlü tutumunun deşifre edilmesi ve bu geri kabul anlaşmasının bir an önce ilga edilmesi lazım. Bu hem insan haklarına aykırı bir anlaşma. Çünkü insanların hareketine böyle bir engel getiremezsiniz. Hem de Türkiye için çok onur kırıcı bir anlaşma. Yani hani göçmenler için bir tampon bölge olup para almak bunun karşılığında hani bir egemen ülkeye de yakışmayan bir tavır diye düşünüyorum.
Peki, çok çok teşekkür ederim. Yani hakikaten çok önemli bir laf ettiniz. Yani emperyalizmin bir kere dağıttığı coğrafyaların bir daha iflah olma olasılığının olmadığını böyle görüyoruz. Acı bir biçimde insani.
Bir şey eklemek isterim ben.
Tabii,
yani
tabii.
Ben bunu bazen söylüyorum. Tekrar etmek isterim. Hazır böyle bir fırsat yakalamışken. Şimdi ülkemiz bazen çeşitli dış operasyonlara dahil olduğunda biz bunları biraz böyle uzaktan izliyoruz. Çünkü işte Suriye'ye giriyor, işte Libya'ya giriyor ama bunların hepsinin hem o ülkelerdeki halklar için insani maliyetleri var hem de görüyoruz ki dönüp dolaşıp bizim için de insani maliyetleri var. Evet. Dolayısıyla en öncelikli görev her ülke için, bu tür her ülkenin halkı için bu tür müdahaleleri, özellikle hani emperyalist ülkelerin iç barışını yok eden müdahalelerini karşıya almak, onlara karşı mücadele etmek ve ülkelerinin de burada bu operasyonlara dahil olmasına engel olmak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Cangül Hanım. Çok teşekkürler. Çok
iyi yayınlar. Hoşçakalın.
Evet, Doçent Cangül örnekle konuştuk. Bunca tartışma yapıyoruz. Buna nasıl bakmalıyız? Neresinden daha ağırlıklı yaklaşmalıyız? Tabii ki bir mucize, sihirli değnekle çözülecek gibi bir şey değil bu. Ama küreselleşmenin, emperyalist müdahalelerinin yarattığı bir dehşet aslında. Türkiye'de bunun tam odağına kendi politikalarında katkısıyla elbette yerleşti. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları olmuştu. Çok ilgimi çekti. Göçmen meselesinde İslam dünyasının kalbine Türkiye yerleşti diyor. İşte Irak Savaşı'ydı, Orta Doğu'ya müdahalelerdi, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı yarattılar ama Türkiye'nin politikaları bu 20 yılda ne oldu diye kendisine sormak lazım. Bu politikalara eşlik etmedi mi Türkiye? Rejim değişikliklerine kalkışmadı mı? Kalkıştığınız zaman işte size böyle dönüyor. Birkaç not daha aktaracağım son olarak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor. Dış politikada Kasım Cömert Tokayev ilk ziyareti bu. Ocak ayında Kazakistan'da bir kalkışma ve dış komploda deniliyordu ya da belki de ikisi birden gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan kralı rahatsızlanmıştı. Onu o vesileyle Veliaht Prens'le bir telefon görüşmesi yapması dikkat çekici. Çok ağır Kaşıkçı cinayetinden ithamlarda bulunulmuştu. En son Suudi Arabistan'ı ziyaret etti Erdoğan ama çok da somut bir şey çıktı mı o ziyaretten? Bu tartışmalar da var Türkiye kamuoyunda. Haiti'de Dominik Cumhuriyeti'nden giden bir otobüste kaçırılan 8 Türk vatandaşı var. Hemen kriz masası kurmuşlar. Fidye için kaçırıldığı söyleniyor. Onu aktarayım. Amerika'da kürtaj tartışmaları büyüyor. Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan 50 yıllık kararını bozmaya yaklaşması üzerine demokratlar paniklemiş durumda. Britanya'da meclis açılacak. Yerel seçim, bölgesel seçimler yapılmıştı. Kraliçe Elizabeth rahatsızlanmış. İlk defa Prens Charles, en büyük oğlu, tarihte ilk kez yerine konuşmasını okuyacakmış. Onu aktarayım. İran Özellikle nükleer anlaşma nereye gidiyor? Bir ara bakacağız, tekrar dönüp pek bir ilerleme yok gibi, devrim muhafızlarının terör listesinden çıkarılması gibi konulara odaklanmıştı. Avrupa temsilcisi Enrique Mora ziyaret edecek İran'ı. Öncesinde İran dışişlerinden Amerika İran halkının uğradığı zararı tazmin ederse nükleer anlaşmayı imzalarız diye bir açıklama gelmiş vaziyette efendim. Kafkasya'da kırılgan durumun devam ettiğini söyleyebiliriz. Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası talebiyle Nisan ortalarından beri gösteriler düzenleniyordu. Yine düzenlenmiş. Azerbaycan'la da bir Kelbecer bölgesinde karşılıklı bir ateş açıldığı iddiaları var. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Bugün arkadaşlar No Method, Let Me Go diye bir şarkı seçmişler. Bununla veda edelim. Yarın Eksen'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.